Ayrım 33.
Sayfa 325. Ekonomik gelişmeler. Devletçi, sıkı şekilde denetlenen ve kendi kendine yeterli olmaya yönelmiş bir ekonomiden, liberal serbest pazar ekonomisine geçişteki esas dönüm noktası, Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara gelişi değil, İnönü hükümetinin 1947'de almış olduğu kararlardı. Marshall Planı dahilinde ilk gönderilen mallar Mayıs 1949'da gelen traktörlerdi. Ama şu da gerçekti ki demokratlar 1946'dan beri serbest pazar ekonomisini sözde en fazla savunan taraftarıydılar. Ve göreve gelir gelmez de liberalleşme politikalarını gayretle uyguladılar. Türkiye gibi bir ülkede ciddi bir modernleşme hamlesinin tarımdan başlamak zorunda olduğunu, Amerikalıların raporlarında vurgulanan bir husustu bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha fazla kavramışlardı. Menderes'in yönlendirmesiyle Türk tarihinde ilk kez olarak çiftçinin çıkarlarına öncelik verdiler ve bunu sonuna kadar da sürdürdüler. Bu siyasetin temel araçları çiftçiye ucuz kredi sağlanması ve tarım ürünleri fiyatlarının Toprak Mahsulleri Ofisi sayesinde suni olarak yüksek tutulmasıydı. Bu ilk yıllardaki ilerleme büyük çaptaki Amerikan yardımıyla desteklendiği için etkileyiciydi. Krediler ithal makinelerin alınmasında kullanılmıştı. Örneğin 1948-1952 yılları arasındaki toplam traktör sayısı 1750'den 30 bine yükseldi. Bu da 1948'de 14,5 milyon hektar olan ekilip biçilen dönüm miktarının çok fazla büyüyüp 1956'da 22,5 milyon hektara ulaşmasına olanak sağlamıştı. Bu büyüme nüfus artışının hayli üstündeydi. Çok iyi giden hava koşulları da eklenince Demokrat Parti yönetiminin ilk 3 yılında tarım ürünleri bollaştı. Çiftçinin geliri bariz şekilde arttı. Gerçi bu dönemde sanayi ürünleri karşısında tarım ticaret hadleri gerilemiş olmakla beraber tarımsal ürünün toplam hacmi bunu telafi etmişti. Tarım kesimindeki bu büyümenin öncülüğünde ekonomi bir bütün olarak %11-13 gibi hızlı bir oranda büyüdü. Her ne kadar karlar ücretlerden çok daha hızlı artmışsa da kentlerde gelirler de yükselmişti. Demokratların ekonomi düşünceleri oldukça basitti. Dizginleri serbest bırakılınca piyasanın işleyeceğine kesin olarak inanıyorlardı. 1951'de hükümet güçlü Amerikan etkisi altında Türkiye'de yabancı yatırımı teşvik etmek için bir yasa getirdi. Hükümet Türk burjuvazisinin 1940'larda biriktirmiş olduğu karları yatırıma dönüştürmeye başlayacağı ve yabancı kapitalistlerin Türk ekonomisine yatırım yapmak için kuyruğa girecekleri beklentisindeydi. Ne var ki bu kesimlerin katkısı hayal kırıcı oldu. Bu dönemdeki Türk sanayicileri bir iki istisnası dışında hala tümüyle kontrol altında tutabildikleri nispeten basit aile şirketleriyle iş görmekteydiler. Demokratların arzu ettiği ölçüde yatırım yapmakta tereddüt ediyorlardı. Bütün teşviklere rağmen yabancı yatırımlarda son derece sınırlı kalmıştı. Demokratların 10 yılında Türkiye'de yatırım yapan şirket sayısı 30'u geçmedi ve bunların payı özel yatırımlar toplamının %1'ini hiç aşmadı. Sonuç olarak liberalizme ilişkin bütün parlak sözlere rağmen yatırımların %40-50'sini devlet yapmak zorunda kaldı. 1950-1954 yıllarında toplam yatırımlar %256 arttı. Bu yatırımların yoğunlaşmış olduğu en önemli alanlar karayolu ağ, inşaat sanayi ve tarım sanayiydi. Yeni yollar ülkeyi ilk kez tam olarak birbirine bağladı ve köyleri dışarıya açtı. Türkiye 1950'de sadece 1600 kilometrelik sert satıhlı yola sahipti. Amerikalıların teknik ve mali yardımıyla 10 yıl içinde 5400 kilometrelik sert yüzeyli çift geçişli ana yol daha yapıldı. Gevşek satıhlı yollarda yapılan ciddi ıslah çalışmalarıyla birlikte bu yeni yollar ve de hızla 53.000'den 137.000'e yükselen ithal otomobil ve kamyon sayısı daha etkin bir pazarlama ve dağıtım olanağı sağladı. Kemalist modernleşme programının çok önemli bir parçası olan demiryolları yapımı ise hemen tamamıyla durdu. Karayolu taşımacılığına tam geçiş, kamu mülkiyeti taşımacılığından özel mülkiyet taşımacılığına geçiş anlamına da geliyordu. Çünkü kamyon ve otobüslerin çoğu özel mülkiyetin elinde, demiryolları ise devlet mülkiyetindeydi. Özel yatırımcıların isteksizliği ve yatırımlar için sınırlı kalan sermayeleri, demokratların muhalefette oldukları yıllarda üzerinde çok gürültü kopardıkları, büyük devlet işletmelerinin özelleştirilmesi isteklerinin de hemen tamamıyla geçerliliğini yitirmesi demekti. Hükümet yatırımlarının çoğu devlet sanayi kesimi çerçevesinde yapıldı. Bu yıllardaki büyük yatırımların etkinliğini azaltan 3 etken vardı. Birincisi, demokratlar ekonomide bir sıçrama başlatmayı hedeflemiş, çabuk ve somut sonuçlar istemiş oldukları için 50 yıl içerisinde Batı Avrupa seviyesine erişme iddiasındaydılar. Devlet yardımları, ucuz kredi olanakları ve yatırımlar kullanılırken çoğu zaman uzak görüşlü olunmamış, ülkenin üretim kapasitesinde uzun vadeli iyileştirmelere gidilmekten çok yüksek büyüme seviyesi hedeflenmişti. Kalkınmayı büyümeyle karıştırdıkları kimi zaman söylenmiştir. Ama büyük ölçüde onların siyasetini Demokrat Parti'ye oy veren köylülerin basit görüşleri belirliyordu. İkincisi, Demokrat Parti liderlerinin başta Başbakan Menderes olmak üzere ekonomik planlama denildi mi akıllarına devletçiliğin zararları geliyor ve ekonomik planlamayı andıran her şeye alerji duyuyorlardı. Hatta Menderes planlama komünizmle eş anlamlıdır diyerek alenen ve şiddetle eleştirmişti. Bu nedenledir ki yatırımlar en azından 1958'e kadar eş güdümden uzaktı. Üçüncüsü, yatırım kararlarının sebebinin çok defa siyasal oluşuydu. Bunun sonucu da fabrikaların ekonomik açıdan umut vaat etmeyen yerlerde ve yanlış sektörlerde kurulması idi. Ve bu da örneğin şekerde aşırı üretime yol açtı. Bu üretim fazlası mecburen zararına çok ucuz fiyattan dünya piyasasına sürüldü. Gelir dağılımı ve sosyal politikalar. Hepsi de aynı ölçüde olmamakla beraber çoğu kimsenin durumu demokratların zamanında eskisinden daha iyiydi. Tam rakamları temin etmesi güç ama kesin olan şu ki en hızlı artan tarım gelirleri en kazançlı çıkanlar büyük çiftçiler idi. Kentlerde karlar ücret ve maaşlardan daha hızlı artmaktaydı. Bu yüzden tüccar ve sanayiciler nispeten daha iyi durumdaydılar. 1955'ten itibaren azan enflasyon ücretli ve maaşlıları kötü etkilemeye başladı. Yine de savaş ertesi yıllarla karşılaştırıldığında bunların reel gelirlerinin 10 yılın sonunda hayli artmış olduğunu söylemek herhalde doğru olacaktır. Tarım kesimine dolaylı ya da dolaysız yatırılan ve böylece nispeten yetersiz olan çiftliklere bile ayakta kalma şansı sağlayan ve tarım üretiminin sürdürülmesinde gerekli olmayan birçok kişiyi toprakta tutan paraya rağmen 1950'lerde kırsal kesimden kasaba ve kentlere kitlesel göç başladı. 1 milyonun üstünde insan toprağı terk etti. 10 yıllık dönemde büyük kentlerin nüfusu her yıl %10 artmıştı. Emek göçü yeni bir olgu değildi. Ancak göçün biçimi değişmişti. Çünkü eskiden göç eden kişiler söz gelimi Ereğli maden ocaklarında yılın bir kısmında çalıştıkları halde esas itibariyle köyde yerleşiktiler. Oysa şimdi kente sürekli kalmak için göç ediliyor ve köye sırf mevsimlik işler için dönülüyordu. Bunlar yeni gelişen sanayilerde iş aramak için gelmekteydiler. Ne var ki 1950'lerde bu sanayilerin kapasitesi bu hızla artan ama vasıfsız olan iş gücüne iş temin etmede sınırlıydı. Sonuçta göç edenlerin sadece küçük bir kısmı sanayide sürekli iş bulmakta, çoğu ise sonunda geçici işçi ya da sokak satıcısı olup çıkmaktaydı. Kentler büyük sayıdaki yeni sakini düzenli şekilde kabul edecek kadar donatımlı değildi ve sonuçta göç edenlerin çoğu kendi başının çaresine bakmak zorunda kalıyor, kent dışındaki kullanılmayan arazilerde kendi evlerini inşa ediyorlardı. Hızla türeyen bu gecekonduların oluşturduğu bütün uydu kentlerin su, elektrik, yol ve kanalizasyon gibi altyapıları yoktu. Yıllar geçtikçe gecekondular giderek kentlerle bütünleşti. Gecekondular 1960'lar ve 1970'lerde patlama noktasındaki kentleşme hızıyla birlikte Türkiye'deki yaşamın çok belirgin bir özelliği haline geldikleri için bu olgu sonraki bölüm içerisinde daha geniş şekilde işlenecektir. Sendikalar. Demokrat Parti iktidara geldiğinde Türkiye'deki işçilerin çoğu ondan fazla kişi çalıştıran iş yasasına tabi sanayi şirketlerinde bile hala örgütlenmiş değildi. 1950'de 375 bin işçiden 78 bin kadarı bir sendika üyesiydi. 1947 tarihli sendikalar kanunu ile 1950 seçimleri arasındaki yıllarda çoğu sendika CHP'nin işçi bürosu kanalıyla CHP'ye sıkı sıkıya bağlanmıştı. Gerçekte bu sendikaların birçoğu işçilere parti tarafından zorla kabul ettirilmişti. İşçilerin desteğini elde etmek için CHP ile yarışırken demokratların en güçlü silahı işçilere grev hakkı vaadi idi. Ancak seçim sonrasında bu söz unutuldu ve Demokrat Parti'nin sendikalara olan tavrı hemen hemen önceki yönetiminki kadar baskıcı oldu. 1952 yılında IGFTU'nun Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu maddi ve manevi desteğiyle Türk İş adıyla bir sendikalar konfederasyonu kuruldu. Ama sendikaların durumu yine de zayıftı. Sendika üyelerinin son derece düşük olan yaşam seviyelerinden ötürü bu örgütleri çalıştıracak aidatlar da yetersizdi. Aslında sendikaların ana gelir kaynağı iş kanununun ihlali yüzünden işverenlerin Çalışma Bakanlığı'na ödedikleri para cezalarıydı. Bu paraların bir kısmı hükümetin uygun gördüğü şekilde sendikalara aktarılıyordu. Hükümet özellikle 1957'den itibaren sendikaların değişik sanayi kesimleriyle ya da uluslararası örgütlerle temas kurmasını önlemek için baskı uygulamaya başladı. Örnek olay Çukurova. 1950'lerdeki gelişmesiyle Çukurova, güneydeki Adana şehrinin çevresindeki delta, ülkenin öteki kısımlarından farklı bir yerde durur. Bu geniş ve verimli ova 1830'lardan beri zaten gelişim halindeydi. Ermeni girişimcileri ve Arap emekçiler bu ovayı büyük bir pamuk üretim bölgesine dönüştürmüşlerdi. Bağımsızlık savaşından sonra Ermeni mülkleri büyük malikaneleri olan Müslüman toprak sahiplerinin eline geçti. Kadastroya geçirme işlemleri 1940'larda daha etkinleşince diğer bölgelerde olduğu gibi burada da mülkiyet resmilik kazandı. 1950'lerin başlarında koşullar bu büyük toprak sahiplerinin sermaye birikimi için azami olanaklar yaratmaya gayet elverişliydi. Ucuz kredi ve makine ithalatı tarımda makineleşmeye yöneltti. Ama Türkiye'nin çoğu yerinde görülenin aksine buradaki toprak sahipleri makineleşmeden ortakçıları arazilerinden çıkartmada yararlandılar. Pamuk yalnızca mevsimlik bakım istemekteydi ve bu işi çevredeki dağlardan ve Güneydoğu Anadolu ovalarından gelen göçmen işçiler çok iyi yapıyorlardı. Böylelikle büyük pamuk çiftçileri tam da Kore Savaşı'nın pamuk fiyatlarında bir patlamaya yol açtığı bir zamanda kârlarını azamiye çıkarabildiler. Pamuk gerçekten Kore Savaşı'nın yol açtığı fiyat canlanmasından en kârlı çıkan tek Türk tarım ürünüydü. Bu şekilde pamuk üreticileri çok hızlı şekilde çok zenginleştiler. İçlerinde daha kurnaz olanları paralarını hemen Adana ve çevresinde pamuğa dayalı sanayilere yatırdılar. Ve Adana hızla kalkınmakta olan bir kent haline geldi. Türk sanayine bugün hakim olan 30 çok büyük aile holdinginin bazısı işe bu yolla başladı. Ekonomik sorunlar birikiyor. Demokratların zamanın birçok yabancı gözlemcisi tarafından dikkat çekilmiş ana sorunu, ellerindeki yetersiz olanaklarla haddinden fazla şeyi haddinden fazla çabuk şekilde yapmaya çalışmalarıydı. Modernleşme programı çok büyük miktarlarda malzeme ve makine ithalatı demekti. Ve Türkiye 1947'den itibaren bir ticaret açığına katlanmak durumundaydı. Bu açık, Türkiye'nin bir buğday fazlasına sahip olup kısa bir süre için büyük bir buğday ihracatçısı olduğu 1950-1953'teki ekonomik canlanma döneminde bile artmıştı. 1954'te ekonomik canlanma dönemi sona erdi. Tarımda büyümeye, ıslah edilmiş tarım yöntemleri, sulama ya da suni gübre kullanımı yoluyla değil, ekili alanların daha çok genişletilmesine, fevkalade iyi giden hava koşullarının da eşlik etmesi yüzünden erişilmişti. Havalar kötüleşince tarım kesiminin güçsüzlüğü ortaya çıktı ve Türkiye yeniden buğday ithal etmek zorunda kaldı. Ekonomik büyüme %13 civarından %4 civarına düştü ve sonuçta 1955'teki ticaret açığı 1950'dekinin 8 katına çıktı. Hükümet buna rağmen ithalat ve yatırım hızını sürdürdü ve mali yardım almak ve kolay borçlanma koşulları sağlamak için Türkiye'nin soğuk savaştaki stratejik konumundan azami şekilde yararlandı. Uluslararası piyasalardan ve kendisine mal ve hizmet satanlardan ödemeleri erteleme yoluyla borç aldı. Sonuç olarak ülkenin 1960'ta toplam dış borcu 1,5 milyar dolardı. Bir başka deyişle gayri safi milli hasılanın 1/4 seviyesindeydi. Demokratlar daha etkin bir vergilendirme sisteminin getirilmesi, bilhassa da kırsal kesimdeki yeni servetlerin vergilendirilmesi suretiyle mali sorunlarının en azından bir kısmını çözebilirlerdi. Gelirlerinin toplamı gayri safi milli hasılanın 1/5 fazla olan zengin toprak sahipleri ve varlıklı çiftçiler toplam vergi gelirinin ancak %2 ödüyorlardı. Ne var ki Demokrat Parti hükümetlerini bu seçeneği kullanmaktan siyasal nedenler hep alıkoyuyordu. Bunun yerine Merkez Bankası'ndan borç alıyorlardı. Bu da temelde fazla para basılması demekti. Sonuçta enflasyon giderek arttı. 1950'de %3 olan enflasyon oranı kentlerdeki ücretli, maaşlı ve tüketicileri çarparak 1958'de %20 çıktı. Türk ekonomisinin zayıf durumu ilk kez Eylül 1953'te alınan önlemlerde yansıtılmaktaydı. Bu önlemlerle 5 yıllık tedrici dışa açılma ve dünya ekonomisiyle hızlı bütünleşme dönemi sona erdirilerek ithalat ve döviz denetimleri getirilmekteydi. 1954'ten itibaren uluslararası mali kuruluşlar, sonradan IMF paketi diye meşhur olan devalüasyon yapılması, suni fiyatların ve devlet yardımlarının sona erdirilmesi, ithalat ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılması gibi klasik tavsiyeleri yaparak uyarılarda bulunmaya başladılar. Bunların hepsi kapitalist dünya sistemiyle tam bütünleşmeyi amaçlayan tedbirlerdi. Demokrat Parti bu baskılara bir süre direndi. Türk lirasının resmi kur değerini sabit tuttu. 1 dolar 2.8 lira. Oysa kötüye giden ekonomi ve artan enflasyon resmi kur ile liranın gerçek değeri arasındaki açığı sürekli genişletmekteydi. Hükümet ekonomik gerçekleri kabul etmek yerine fiyat denetimlerini artırmak amacıyla 1940 tarihli Milli Korunma Kanunu'nu yeniden yürürlüğe koydu. Söylemeye gerek yok. Sonuç kara borsanın canlanması oldu. Dükkanlarda görünmez olan her şey hayli yüksek miktarda para gözden çıkarılmak şartıyla kara borsadan satın alınabiliyordu. 1958'e gelindiğinde doların kara borsa değeri yaklaşık 10 liraydı. Ağustos 1958'de hükümet daha fazla dış borca o kadar aşırı gereksinim duyuyordu ki sonunda IMF'nin isteklerine razı oldu. Liranın değeri düşürüldü. Borçlar için yeni bir plan yapıldı ve fiyatlar yükseltildi. Buna karşılık olarak da ülkeye bir kısmını Amerika, bir kısmını Avrupa ülkeleri ve bir kısmını da IMF'nin karşıladığı yeni bir paket borç verildi. Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidarındaki ekonomi politikalarının eksileri oldukça nettir. Maliye ve devlet gelirlerinin yönetimi açısından bu politikalar temelinden yanlıştı ve muazzam bir açık, borç, enflasyon ve kara borsaya yol açmışlardı. Ama artıları da unutulmamalıdır. Demokratlar Türk tarımını bir dereceye kadar modernleştirmeyi başardı ve ülkenin sanayi tabanını bir hayli genişlettiler.